Ayrım 40, sayfa 444. Tacizci, Lars Kepler. 114. bölüm. Eric koşarak devrilmiş bir ağaç kütüğünün yanından geçip ormanın içine doğru yol alırken köpek havlamalarının ağaç gövdeleri arasında yankılandığını duydu. Yaklaşık yarım kilometre sonra bir dereye vardı. Derenin dibi kırmızı taşlarla kaplıydı ve içerdiği demir yüzünden kahverengimsi bir renk alan su ışıldıyordu. Eric buz gibi soğuk suya girdi ve köpeklerin birkaç dakikalığına kokusunu kaybetmelerini umarak derede yürüdü. Keşke Jackie'ye telefon edip ona masum olduğunu söyleyebilseydi. Jackie'nin bir katil olduğuna inanacağı düşüncesine dayanamıyordu. Medya ve sosyal ağ siteleri suçlamalarla, hayatından detaylarla, uzun zaman önce olup biten ve şimdi suçunun kanıtı olarak çekip çıkarılan şeylerle dolu olmalıydı. Eric daha hızlı yürümeye çalıştı ama bir taşa basıp kaydı ve dizini dibe çarparak nefes verdi. Soğuk ve acı hissi kemiklerine işleyerek omurgasına ve boynuna kadar ulaştı. Eric ayağa kalktı ve koşmaya çalıştı. Ayaklarının altındaki taşlar kayıyordu, giysileri ağırlaşmıştı ve etrafını saran su köpürmeye başlamıştı. Bir dönemece vardı, buradaki kıyılar daha sarptı. Önünde uzanan su yolu daha dardı ve suyun akışı daha hızlıydı. Ağaçlar suyun üstüne eğildiği için Eric eğilerek dallarının altından geçmek zorunda kaldı. Sıklaşan ormanın içinden geçen derede yürümeye devam etti. Artık köpeklerin sesini duyamıyordu. Kulağına sadece bacaklarının etrafında şapırdayan suyun sesi geliyordu. Bir dönemeci daha geride bıraktıktan sonra dereden çıkmaya karar verdi. Üstünden sular kendini dışarı attı ve ayakkabılarından vıcık vıcık sesler çıkarken aceleyle ormana doğru ilerledi. Bitkin oldu ve giysileri üstüne yapıştığı için tökezleyip duruyordu. İleride uzun ve ince Siklas Yöngülü'nün ışıldayan sularını görebiliyordu. Büyük bir kayanın arkasına çöktü, bir grup üvez ağacının dar gövdelerini iterek kendine yol açtı. O kadar soluksuz kalmıştı ki göğsü ağrıyordu. Hiç ümit yok diye düşündü, her şey bitti, gidecek hiçbir yerim yok. Bir sürü tanıdığı, sosyalleştiği insanlar, yıllardır tanıdığı meslektaşları ve birkaç yakın arkadaşı vardı ama şu anda arayabileceği kimse yoktu. Simone'nin yardım etmek isteyeceğinden emindi. Fakat o da büyük olasılıkla izleniyordu. Benjamin elinden geleni yapardı. Eric bunu biliyordu. Ama oğlunu tehlikeye atmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Arayabileceğini bildiği sadece birkaç kişi vardı. Yuna, Nelly ve belki Jackie. Eğer Jackie kız kardeşini görmeye gittiyse belki de onun dairesini ödünç alabilirdi. Tabii gazetelerde yazılanlara inanmadığı sürece. Eric telefonuna baktı, sadece %4'lük şarjı kalmıştı. Nelly'yi riske atmak istemiyordu ama yine de onun numarasını aradı. Eğer Nelly'nin telefonu izleniyorsa her şey bitecekti ama herhangi bir şansı olacaksa bu riski almak zorundaydı. Çevresi tamamen sarılmıştı, başka seçeneği yoktu. Uzaktan bir helikopterin patırtısı geliyordu. Bunun dışında tek duyabildiği ağaç tepelerinde esen rüzgarın sesiydi. Hat cızırdadı, çevir sesini duydu ve sonra telefon açıldı. Nelly sakin bir ses tonuyla ''Alo'' dedi. ''Eric benim'' dedi. ''Konuşabilir misin?'' ''Bilmiyorum sanırım'' dedi Nelly. ''Tabii, buna konuşma denirse.'' ''Nelly dinle, seni sıkıntıya sokmak istemiyorum ama yardıma ihtiyacım var.'' Nelly sahi neler oluyor diye sordu. Yaptığımı söyledikleri şeyleri yapmadım. Tüm bunların nereden çıktığı hakkında hiçbir fikrim yok. Eric biliyorum, masum olduğunu biliyorum dedi. Ama gidip polise teslim olamaz mısın? Pes ettiğini söylersen sana destek olurum, şahitlik ederim. Beni gördükleri an vuracaklar. Neler döndüğünü bile... Nelly sözünü keserek... ''Neler hissettiğini anlıyorum'' dedi. ''Ama sen bekledikçe durum daha da kötüleşmiyor mu? Polisler her yerde.'' ''Nelly?'' ''Bilgisayarını aldılar. Ofisindeki bütün eşyaları kutulara doldurdular. Bromma'daki evimizin dışında ve Karolinska'da ekipler bekliyor ve...'' ''Nelly, bir süre saklanmam gerekiyor. Başka seçeneğim yok. Ama bana yardım edemezsen seni anlayışla karşılayacağımı bilmeni isterim.'' Nelly alaycı bir üslupla maceralara bayılırım dedi. Lütfen Nelly, yardım isteyebileceğim başka kimse yok. Eric yeniden köpek havlamalarını duydu. Sesleri daha yakından geliyordu. Nelly sessizce bu işe karışamam dedi. Sen de biliyorsun bu mesele Martin'in başını ağrıtabilir ama... Eric sorduğum için üzgünüm dedi ve kalbinin kara bir umutsuzlukla dolduğunu hissetti. Nelly ama eski bir mülküm var diye devam etti. Sana hiç Sol Bakken'den bahsetmiş miydim? Mülk eskiden babamın annesiyle babasına aitti. Oraya nasıl gidebilirim? Eric, araba takibi konusunda pek iyi olduğum söylenemez. Bende o cesaret yok ama ne bileyim gidip Statoil'den bir araba filan kiralayabilirim. Eric, benim için bunu yapar mısın diye sordu. Nelly neşeli bir sesle beni sevdiğini söyle dedi. Seni seviyorum. Nerede buluşalım? Eric, Sikla sahilindeki plajı biliyor musun diye sordu. Hayır ama bulabileceğimden eminim. Plajın hemen yanında bir okul ya da çocuk yuvası var. Ben ortaya çıkana kadar orada bekle. Eric tekrar köpeklerin seslerini duydu. Havlamaları ağaçların arasında yankılanıyordu. Eric çömeldi ve derinin kenarındaki çalılıkların arasından koşarak suyun kenarına geldi. Ayakkabılarını ve ağırlık yapan pantolonunu çıkardı, giysilerini bohça gibi sarmaladı ve alçaktan bir helikopter geçerken çalıların arasına saklandı. Takipçileri giderek yaklaşıyordu. Köpekler giderek hevesleniyor ve heyecanla havlıyorlardı. Üstünde yalnızca iç külotu ve atleti varken Siklasyon Gölü'ne doğru ilerledi. Soğuk su ayaklarını ve bacaklarını ısırıyordu. Farklı yönlerdeki acil durum araçlarından gelen dereye ve ağaçların arasına kadar ulaşan acil durum sirenlerini duyabiliyordu. Eric, Elta yolunda ve Yerlas yöne açılan körfezin üstündeki köprüde yanıp sönen mavi ışıkları gördü. Ötede en az 3 tane polis arabası vardı. Araçların ışıkları köprünün metal payandalarına ve her iki kıyıdaki ağaçların tepelerine yansıyordu. Helikopter yeniden ağaçların üstünde uğuldayınca Eric hemen suya daldı. Nefesini tuttu ama helikopter geçerken akıntıda yarattığı değişimi açıkça hissetti. Gölün suyunda dışa doğru hızla yayılan daireler şeklinde küçük dalgalar oluştu. Eric uzun saplı nilüferlerin arasından kayarak geçti ve gölün yapışkan tabanına basarak ilerledi. Telefonunun da içinde olduğu bohçayı elinden bıraktı ve giysilerinin köpüren sularla dolarak batmasına göz yumdu. Diğer taraftaki barajın ilerisine bakınca Sikla kanalının üstündeki köprünün geçişe kapandığını görebiliyordu. Her yerde polis arabaları vardı. Köprünün fiber cam trabzanları mavi ışıklı devasa plakalar gibi pırıldıyordu. Bir helikopter kayak yamacının üstünde geziniyordu. Eric büyük kulaçlar atarak yüzmeye başladığında dudaklarına çarpan soğuk havayı hissetti ve deniz suyunun kokusunu aldı. Diğer yakayla arasında birkaç yüz metreden az mesafe olmalıydı. Atlas Copco tarafından savaş sırasında misafir işçilerini yerleştirmek üzere inşa edilen apartman bloklarının önünden suya doğru uzanan iki iskele vardı. 115. Bölüm. Eric başını eğerek ve gölün yüzeyini çok fazla dalgalandırmadan yüzdü. Şimdiden gölün 100 metre ilerisine açılmıştı. Geniş kulaçlar atarken usulca şapırdayan su dibe dalınca kulaklarında uğulduyordu. Eric önünü görmesine yetecek kadar başını kaldırdı. Kirpiklerinde parlayan su damlalarının arasından gördüğü iki iskele kabaran dalgaların arasında kayboldu. Akıntı onu kıyıdan uzağa doğru çekiyordu. Doğal koruma alanının tepesinde gezinen helikopter patırdıyordu ama Eric artık hiç köpek havlaması duymuyordu. 9 yıl önce nasıl yalan söylediğini, Rocky'nin bütün hayatını elinden aldığını ve şimdiye kadar bunu aklına bile getirmediğini düşünerek yüzdü. Yavaşladı ve suyun içinde durarak kıyıdan denize uzanan iki iskeleden sadece 50 metre uzakta olduğunu gördü. Mayolu birkaç çocuk ıslak ahşap zeminde oradan oraya koşuyorlardı. Yaz sonu sıcağında piknik sepetleriyle, örtüleriyle ve katlanan sandalyeleriyle gelip kıyıda oturanlar vardı. Kanalda giden bir motorlu bot giderek yaklaşıyordu. Eric kıyıya plajın ötesine doğru yüzdü. Plajın bitiminde eğri büğrü dalları suyun üstünde asılı duran ağlayan söğüt ağaçları vardı. Parlak yeşil dallarının uçları suyun dalgalı yüzeyinde oradan oraya sürükleniyordu. Motorlu bot suyun üstünde kayarak sessizce Eric'e doğru yaklaştı ve yavaşlarken burnu dalgalara çarptı. Eric ağaçlara kadar yüzmeyi hedefleyerek ciğerlerini havayla doldurduktan sonra dibe daldı. Güçlü kulaçlar atarak dipte yüzerken suyun yüzüne ve gözlerine çarpan serinliğini hissetti. Ağzında bıraktığı tadı aldı ve kulaklarını dolduran boğuk sesini duydu. Kollarından çıkan baloncukların üstünde gün ışığı benekleri pırıldıyordu. Motorlu bot suyun altında metalik bir vızıltı çıkarıyordu. Eric'in omuzları harcadığı çaba yüzünden gerilmeye başlamıştı. Kıyı düşündüğünden daha uzaktaydı. Altında uzanan su simsiyahtı ama yüzeyi erimiş kurşun gibi görünüyordu. Ciğerleri gerildi. Az sonra nefes alması gerekecekti. Motorlu botun vızıltısı giderek yükseldi. Eric yüzmeye devam etti fakat yüzeye yaklaşıyordu. Enerjisi kalmamıştı ve oksijene ihtiyacı vardı. Etrafında pırıltılı baloncuklar geziniyordu. Eric bacaklarını tekme atar gibi savurunca diyaframının gerildiğini, ciğerlerini biraz hava almaları için sıkıştırdığını hissetti. Kum girdaplarıyla dolu suyun rengi açıldı. Eric sert kaya öbeklerinden ve kalın taneli kumdan oluşan dibi seçebiliyordu. Son birkaç kulaç attıktan sonra kayalara tutunup kendini yukarı çekti. Nefes nefese yüzeye çıktı, öksürdü, eliyle ağzını kapadı, tekrar öksürdü ve ağız dolusu balçık tükürdü. Motorlu botun yol açtığı dalgalar yüzünden sallanıyordu, gözleri karardı, soluksuz kaldı ve titreyen ellerle yüzündeki suları sildi. Bacakları titreyerek kayaların üstüne çıktıktan sonra olduğu yere yığıldı. Dallardan oluşan bir perdenin ardında otururken bütün vücudu titriyordu. Polis botu gölde ilerliyordu ama artık motorunun sesi duyulmuyordu. Nelly evinden çıkıp bir araba kiralamayı başarsa bile buraya gelmesi biraz zaman alacaktı. Eric buluşma noktasına doğru hareket etmeden önce yapabileceği en mantıklı şey ağaçların arasında beklemek ve biraz kurumaktı. Bağıran ve gülen çocukların sesleri bir sis perdesinin ardında kalmışçasına yavaş yavaş yok oldu. Uzakta sirenler çalıyordu ve helikopter gölün diğer yanında doğal koruma alanının üstünde daireler çizmeye devam ediyordu. Eric yaklaşık yarım saat sonra saklandığı yerden çıktı, kayalara tırmandı, patikayı geride bıraktı ve büyük bir fındık çalısının arkasına geçti. Dalların gölgesinde kalan yerler tuvalet kağıtlarıyla kirlenmişti. Eric Sigla eğlenme merkezinin parlak kırmızı renkli binasına doğru yürümeye başladı. Birdenbire yüksek bir siren sesi duvarların arasında yankılanınca Eric pat diye durdu ve kalbi çarpmaya başladı. İnsanlar az ilerideki açık hava kafesinde oturmuşlar, kaygısızca yiyip içiyorlardı. Araç gözden kayboldu ve Eric yürümeye devam etti. Tam binanın diğer tarafında çalılıkların ardına gizlenerek beklemesi gerektiğini düşünürken Nelly'yi gördü. Nelly çiçek desenli yeşil bir elbise giymiş ve saçlarını aynı renkte bir eşarpla toplamıştı. Caddenin diğer tarafında siyah bir arazi taşıtı vardı. Nelly suya doğru bakarken bir elini yüzüne siper etti. Eric çimlerin üstünden yürüyerek bir grup alçak çalının üstünden atladı ve tam kaldırıma atlayacağı sırada Nelly onu gördü. Dudakları aniden korkmuşçasına aralandı. Eric etrafına bakarak trafiği kontrol ettikten sonra üstünde ıslak külotuyla karşıya geçti. Nelly onu çabucak tepeden tırnağa inceledi, sonra hastalar hakkında gayet sıradan bir konuşma yapmaya hazırlanıyormuş gibi çenesini kaldırdı. ''Orijinal ama oldukça seksi'' diyerek gülümsedi ve çabucak arka kapıyı açtı. ''Battaniyenin altına gir.'' Eric koltuğun dibine sığıştı ve kırmızı battaniyeyi üstüne çekti. Güneşte ısınan araba plastik ve deri kokuyordu. Eric Nelly'nin sürücü koltuğuna oturup kapıyı kapattığını duydu, motoru çalıştırdı ve direksiyonu sola çevirerek kaldırımdan inip hızlanınca Eric koltuğa tırmandı. Rookie'nin Rebecca Hanson'ı öldürme suçundan boş yere hüküm giydiğini biliyoruz ama... Eric şimdi olmaz Nelly diyerek sözünü kesti. Ama yeni cinayetleri işlemediğini biliyor muyuz? Demek istediğim, ya sırf suçu senin üstüne atmak için hüküm giydiği cinayeti taklit etmeye başladıysa? Katil o değil, onu hipnotize ettim, vaizi gördü ve... Kendini iki farklı karaktere bölmüş olamaz mı? Belki de cinayetleri işlerken günahkar vaiz karakterine bürünmüştür. Nelly sustu ve CD çalara bir disk koydu. Araba Johnny Cash'in sesiyle doldu. Kaliforniya'da aranıyor, Buffalo'da aranıyor, Kansas şehrinde aranıyor, Ohio'da aranıyor. Mississippi'de aranıyor, eski Cheyenne kamyonetli adam. Görebilirsin onu bu gece baktığın her yerde. Eric üstünde battaniyeyle uzanırken burduna yerdeki paspaslara dökülen kumların kokusu geldi. Ve Nelly'nin böyle bir durumda bile komik olmaya çalışması karşısında gülümsemeden duramadı. 116. Bölüm. Rocky Yuna'nın yanındaki sürücü koltuğunda uyuyordu. Yol kıvrılınca başı yana düştü. Etraf seyrek, nüfuslu ve ıssızdı. Neredeyse terk edilmiş gibiydi. Yuna arabayı hızla sürerken Lumi'nin o günün erken saatlerinde gönderdiği yazılı mesajı düşünüyordu. Lumi, Paris'i sevdiğini fakat Natvara'daki sohbetlerini özlediğini yazmıştı. Filenin biraz ilerisinde yol ve tren yolu şerit şeklinde iki toprak parçası üstünde birleşiyordu. Giderek yaklaşan uzun bir yük treni hızla arabanın yanından geçti. Kahverengi vagonların yansımaları suya düştü. Yol ve raylar bir üst geçitte kesişti ve tren altlarından geçti ve yeniden yanlarında belirdikten sonra karanlık çam ormanı aralarına girdi. Orman giderek seyreldi ve arazi düzleşerek yerini kocaman tarlalara bıraktı. Biçer döverler tozu dumana katarak tarlaları hasat ediyor, sapları keserek buğdayları kabuklarından ayırıyordu. Skulding'e 55 numaralı yol üstünde Katrina Holm yakınlarındaydı. Yuna sağa dönünce ağaçların arasından birkaç tane kırmızı ev gördü. Sonra saman renkli sivri kulesi ovadan göğe yükselen kilise karşılarına çıktı. Skulding'e kilisesi karşılarındaydı. Burası kırsal alanda yer alan 12. yüzyıldan kalma etrafı runik yazılı taşlarla çevrili olan sıradan bir İsveç kilisesiydi. Lastiklerin altında ezilen çakıl taşları gıcırdarken Yuna papaz konutuna yaklaşıp önünde durdu. Belki de seri katili bulmuşlardı. Rocky'nin kabusu andıran anılarındaki vaizi. Yanaklarına allık süren ve kolları iğne izleriyle kaplı olan yaşlı papazı. Kilisenin kapısı kapalıydı ve pencereler karanlıktı. Yuna Colt Combat tabancasını kılıfından çıkardı ve sapındaki şeridin kirlenerek soyulmaya başladığını fark etti. Kendini uzun soluklu bir çatışmada bulacak olursa eli kaymasın diye kabzanın alt kısmını genellikle kaydırmaz bantla sarıyordu. Şarjörü çıkarıp dolu olduğunu teyit etti, tekrar yerine taktı ve hazneye bir kurşun yerleştirdi. Gerçi günahkar vaizin kilisenin içinde onları beklediğine inanası gelmiyordu. Hiçbir şey bu kadar basit değildi. Giriş yolu tırmıklanmıştı ve kilisenin bahçesine iyi bakılmıştı. Güneş ışığı koca bir meşe ağacının yapraklarının arasından süzülüyordu. Vaiz son derece tehlikeli bir adamdı. Hiç acele etmeyen, işini ağırdan alan, izleyen ve en ince detaya varana kadar planlayan, sonra da bambaşka bir ruh haline bürünerek vahşi bir hayvana dönüşen bir seri katildi. Zaafı ise kibri ve narsistik açlığıydı. Yuna önce kiliseye sonra da araziye göz attı. Bir cebinde fazladan iki şarjör dolusu basit fişek kurşunu, diğerinde ise bir şarjör dolusu ceketli mühimmat vardı. Yuna, vaiz burada değilse bile, hiç buraya gelmemiş olsa bile yolun sonuna geldik diye düşündü. Eğer burada Margot'u ikna edebilecek bir şey bulamazsa her şey bitecekti. Eric masum olduğu halde hüküm giyecekti. Tıpkı Rocky'nin yıllar önce Rebecca Hanson'u öldürmekten hüküm giymesi gibi. Ve seri katil serbest kalacaktı. Bugün her şeyin kararlaştırılacağı gündü. Eric kaçmaya devam edemezdi. Gidebileceği hiçbir yer kalmamıştı. Avcılar onu ormanından çıkmaya zorlayacaklardı. Üstelik kendisi de bir mahkumu hapisten kaçırmıştı. Bir hapishane memuruna karşı şiddet kullanmış, onun hayatıyla oynamıştı. Disa sağ olsaydı Yuna'nın yeteri kadar meşgalesi olmadığını, işe geri dönmesi gerektiğini söylerdi. Artık bunun için çok geçti ama sonuçları ne olursa olsun başka çaresi yoktu. Yuna kapıyı açınca Rocky uyandı ve kısık uykulu gözlerle ona baktı. Yuna burada bekle dedi ve arabadan ayrıldı. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 454.